Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Hasbihal programına hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel bir akşamda, güzel bir kış akşamında birlikteyiz. Ve bu akşam yine pek kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Yunus Emre Karahan bizlerle birlikte. Evet. Kendisi hafıza teknikleri uzmanı ve bu konuda birçok derecesi var, birinciliği var, dereceleri var ve bu konuda hakikaten çok güzel seminerlere imza atıyor, derslere imza atıyor. Birçok öğrencisi var, yetiştirdi. Bugün de bu hafıza teknikleri nelerdir? Hafıza nedir? Niçin unuturuz? Nasıl olur da unutmayız? En çok benim de başıma gelen şeylerden biri unutkanlık. Ve buna dair birçok şeyle ilgili konuşacağız. Sizlerle birlikte güzel bir program olmasını diliyoruz. Öncelikle Yunus Emre Karahan'a hoş geldin diyoruz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun.
Evet, Yunus Emre Karahan kimdir diye dinleyicilerimiz tabii çoğu da biliyordur belki ama yine de bilmeyenler için kendini hem böyle bir tanıtmış olursun.
Evet.
Diye düşünüyorum.
Tabii öncelikle aciz bir kuluz. Onun haricinde Allah'ın izniyle bir takım çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de hafıza teknikleriyle ilgili ve hani eğitim çalışmalarıyla ilgili birçok çalışmalar yapıyoruz. Yunus Emre Karahan hafıza teknikleriyle ilgili Türkiye'de çalışmalar yapmaya çalışan birisi. Nacizane kendim Oğuz Saygın hocamızın öğrencisiyim. Sağ olsun üstümüzde çok emekleri vardır kendilerinin. Belki de o da dinliyordur.
Kendisine de buradan selam edelim.
Selam edelim.
Hakikaten çok önemli bir isim.
Ellerinden öpüyoruz. Camiada. Ve hani benim ilk bu çalışmalarım Oğuz Bey'le başladı sağ olsun hocamızla. Ben lisedeyken ilk bu çalışmalarıma başladım. O zamanlar ben lisede sayısal bölümünde okuyordum. Ve şöyle bir niyetim vardı.
O zamanlar dediğin şimdi lise çok da eski değil aslında.
Ya tabii evet. çok eski değil. Yaşımız biraz genç. Evet. Bundan bir kaç 4-5 sene önce falan. Sene. Evet çok eski değil. Lisede ben sayısal bölümü okudum ve özellikle tıp fakültesine hazırlanıyordum. Hani aileden de böyle bir şey bekleniyordu. Tıp fakültesine girecek oğlumuz diye. Büyük bir beklenti içerisindeydiler. Çünkü aslında kendisine de buradan selam ediyorum. Amcamın oğlu Almanya'da tıp fakültesinde okuyordu. Şimdi biz de burada aile binasında oturduğumuz için komple halalar, amcalar falan. Hani işte Almanya'da bir doktorumuz var, bir de Türkiye'de doktorumuz olsun diye o akımla beraber beni tıp fakültesine doğru itiyorlardı. Ve hani ben 4 sene boyunca tıp fakültesi için hazırlandım. Tabiri caizse biraz beynimizi yaktı. Ama son sene belli vesilelerle beraber ben uluslararası ilişkiler bölümüyle ilgili bir bilgi edinme durumum gerçekleşti. Ve ben biraz da konuşmayı da sevdiğim, kendimi hitap etmeyi sevdiğim için dedim ki abi benim bölümüm uluslararası ilişkiler olmalı. Buna karar verdikten sonra o zamanlarda katsayı problemi var. Alan dışı tercihten puanlar kırılıyor. Benim uluslararası ilişkileri düzgün bir şekilde girebilmem için puanım kırılmadan kesinlikle eşit ağırlık bölümüne geçmem gerekiyor.
Bölüm değiştirmen gerekiyor.
Evet ve o zamanlar bölüm değiştirmem gerekiyor.
Bu arada antiparantez sözünü böldük ama sosyal medyadan dinleyicilerimiz için birkaç hatırlatma yapmış olalım.
Tabii.
Twitter'dan Hasbihal Erkam etiketini, daha doğrusu kullanıcısını takip edebilirler bizim hesabımız. Aynı zamanda Erkam'da Hasbihal etiketiyle bizlere yorumlar yazabilirler, evet. Sorular sorabilirler.
Sayın takipçilerimiz, Erkam'da Hasbihal'deyiz. Evet, etiketimizi evet. Yazalım.
Yunus Emre Hoca'nın öğrencilerine buradan duyurulur.
Sağ olun. Şimdi
evet, genel olarak senden bahsedeceğiz tabii de bu öyküden devam edelim. Bundan sonra daha detaylı güzel
tamam,
konularla devam edeceğiz.
Hızlandıralım o zaman. Dediğimiz gibi şöyle bir durum var. Sınava kalmış 2 ay. Yani birinci sınavı YGS sınavını atlatmışız. LYS sınavına 2 ay var ve ben bölüm değiştirmek düşüncesindeyim.
İlk çok sınava ciddi. Da girdin.
Tabii ilk sınava girmişiz. Anladım. O zaman. İkinci sınav var. Yani aslında tam bir intihar öyle söyleyebilirim. Çünkü sen 4 sene boyunca sayısal okumuşsun. Doğru düzgün edebiyat, sosyal bilim okumamışsın. Edebiyatın çok iyi değil. Ve öyle bir karar alıyorsun ki 2 ay sonra gireceğin sınava insanların 1 sene, 1,5 sene hazırlandığı sınava sen 2 ayda hazırlanma gibi bir kaçıklık diyeyim ben. Öyle diyeyim. Öyle adlandırıyorum kendimi. Abi ben gemileri yaktım yani dedim. Öyle tutuşmuşum ki hakikaten dedim ben bu bölüme gireceğim ve ben bunu yapacağım. Şimdi bu öyle sadece kendi başına kafana göre ben buna gireceğim de yapacağım demek de değil tabii ki. Belli bir destek lazım. Allah razı olsun, o desteği de ben Sayın Hocam'dan buldum, Oğuz Hocam'dan buldum. Ve kendisi çok emeği var üstümüzde ve o zamanlarda işte kararlarımı vermede olsun ve bu kararlarımda sabit bir şekilde durabilmemde en önemli etkenlerden birisidir hocam. Şimdi Dedi ki abi değiştireceğiz. Ben tamam gittim dershanede değiştirdim bölümümü. Tabii şimdi aile, anne, baba falan tıp fakültesi bekliyor. Gideceğim diyeceğim ki ben bölümümü değiştirdim, değiştiriyorum falan. Neyse gittim eve. Nasılsa yemileri yaktık. Dedim işte selamünaleyküm, aleykümselam. İşte dedim anne baba gelin oturun, ben size dedim bir şey söyleyeceğim bugün önemli. Onlar da hayırdır falan. Gel oğlum ne oldu? Ya dedim ben bugün bölümümü değiştirdim. Ben dedim sayısaldan eşit ağırlığa geçtim. Babam birden idrak edemedi. O ya da hayırlı olsun dedi. Ondan sonra ne dedi birden. Hayırdır sen tıp fakültesi falan filan derken. Orayı şöyle diyeyim. Güzel sohbetlerimiz sonucunda. Dedi ki tamam oğlum nasıl istersen öyle olsun. Oradan da desteği aldıktan sonra ben hummalı bir çalışmaya başladım. Şimdi biz zaten o zamanlar hafıza teknikleriyle ilgileniyoruz.
Zaten o dersleri alıyordun değil
mi? Tabii yani dersler almadan ziyade biz şampiyonalara hazırlanıyorum o zaman. Şampiyonalara evet. Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Evet. Dünya şampiyonasına da gittik. Şimdi bu işte zaten ilgilendiğimiz için bir ışık parladı. Yani dedim ki ya biz bu eğitimleri veriyoruz birçok insana. Ve kendimiz de bunlarla ilgili şampiyonalar hazırlanıyoruz. Bunu neden kendi faydama derslerimde yani bu yaptığım işte kullanmayayım derken zaten sıkıntıdayım. Edebiyat başımda büyük bir sorun. Dedim ki abi ben bu teknikleri edebiyata uygulayacağım.
Ve kısa bir süren var değil mi?
Tabii yani tabii 2 ay var işte. Ne yapalım ne edelim başladık bunları yapmaya. Ve hafıza teknikleriyle beraber ben yazarların eserlerini hafızama almaya başladım. Şimdi o LYS Türkçe sınavında da 56 soru var. Bir kısmı, çok az bir kısmı dil anlatım soruları. Geri kalan çok büyük bir kısmı da edebiyattan yazarlar ve eserlerle ilgili sorular. Yani direkt hani bilgi gerektiren, bileceksin ve yapacaksın. Bu tarz sorulardı. Abi hafıza teknikleriyle başladık ve ben yaklaşık 9-10 güne devretti. 10 gün gibi bir sürede bu teknikleri uygulayarak 200 yazar, 600 eseri hafızama aldım.
200 yazar.
600 eser. Onların eserleri.
600 tane eseri.
Evet.
Hadi ya.
Evet. Bu kadar şeyi hafızaya aldık. Ve sınava girdik.
10 gün içinde bunları ezberledin.
Evet.
Hafızaya aldın.
Evet. Tabii burada parantez açmam lazım. Şu var. Biz özel kondisyonlu olduğumuz için bu kadar kısa oldu
zaten
aslında.
Zaten antrenmanlısın.
Yani evet. Tabii zihnimiz açık ve de teknikleri çok iyi biliyoruz.
Yoksa ama KPSS'ye gelen attım hafızaya diye bir şey var ya.
Yok. Yani şey var aslında hani. Normal insanda da çok fazla uzamıyor süre. Yani bizde 10 gün, onlarda 15.
Anladım.
Çok büyük bir fark yok arada. Onlardan da bahsedeceğiz zaten.
Şimdi o tekniklerden detaylı olarak
bahsedeceğiz. Şimdi sınava girdik ve ben o zaman 56'da 54 yaparak. Evet 56'da 54. O iki soru da en çok onu soruyor. O iki soru ne oldu? O iki soru.
Hayırdır?
O iki soru dil anlatım sorusuydu. Yani o ekler falan dil Türkçedeki dil bilgisi sorusuydu. Ben de pek anlamam onlardan. Onlardan
kalmıştım.
Bu arada kalmıştım.
Elimizde şimdi bu edebi hafıza kitabı var.
Evet.
İkinci kitabınız herhalde.
Hı-hı, evet.
Bundan bahsedeceğiz. Burada işte dediğin gibi edebiyata. Bunun bir de dil bilgisi o zaman versiyonu gelecek mi?
Yani şöyle aslında dil bilgisi biraz matematik gibi bir şey.
Evet.
Şimdi mesela matematiğe bu teknikleri biz uygulayabiliyoruz ama sadece belli bir kısıtlı
belli
kısmına
formülleri,
işte formüllerine ya da özelliklerini hafızaya alırken.
Asıl problem çözme
tabii şeyini. Tabii o matematik bir pratik dersidir. Hı. Bu böyle. Dil bilgisi de biraz ona benziyor. Yani belli bir kısmını uygulayabiliyoruz ama onun haricinde pratik olarak soru çözmeye dayalı bir ders olduğu için çok fazla da olay değişiyor orada birazcık yani.
Anladım. Yani hafıza tekniklerine zaten ilgin vardı ve grup
eğitimler veriyorduk.
Pratiğe
eğitimler tabii veriyordum. Grup eğitimleri veriyordum.
Bunu pratiğe dökelim derken böyle bir
çalışma çıktı ortaya.
Meydana geldi.
O zaman kitap,
kendi de denedin.
Kitap bitap aklımızda yok. Ben kendi öz çalışmam için yaptım bunu.
Evet.
Sınavda öyle bir sonuç elde ettik ve ben burslu olarak Doğuş Üniversitesi'ni kazandım. Uluslararası ilişkileri kazandım. Olsun. Çünkü o zaman daha doğrusu birazcık nokta atışı oldu Allah'a şükür. Yani Doğuş Uluslararası İlişkiler dedik ve tak Doğuş Uluslararası İlişkiler geldi. Böyle güzel bir sonuç elde ettim. Ve daha sonra hocamla beraber otururken dedik ki ya bak biz sıkıntı çektik. Ama bu teknikler sayesinde bu sıkıntıyı kolay aştık. Ve hani diğer öğrenciler, diğer arkadaşlarımız için ne olacak? Bunu derken dedik ki biz bu yaptığımız teknikleri bir döküman yapsak. Bunu biz bir kitap haline getirsek de bizden sonraki arkadaşlar sıkıntı çekmeden bu işi kolay bir şekilde yapabilse. Bunu dedikten sonra bizim kitap çalışmamız yavaş yavaş şekillendi. O zaman zaten benim Anlayarak Hızlı Okuma kitabım vardı. Ve hani bu ikinci kitap. Bu kararı verdikten sonra ben artık teknikleri her bir yazar için dünya edebiyatı ve Türk edebiyatında her bir yazar için bu teknikleri uygulamaya başladık. Ve sonuç olarak da bu Edebi Hafıza kitabı ortaya çıkmış oldu.
Evet, Edebi evet. Hafıza kitabı.
Hı hı, kolay öğrenme teknikleriyle edebiyat.
Şimdi bu bahsettiğin hem kendi üzerine denediğin formülü...
En somut örneği benim zaten. En somut örneği. Tabii hani bu işe yarıyor mu derse dinleyicilerimiz.
Evet.
Bu en somut örneği benim. Ve ben hani tam iddia da değil aslında da yani düşüncem bu kitabı almış olan birisi içinde yazdığı bizim anlattığımız şekilde dikkatlice ehemmiyet vererek bunu okuyup da çalışırsa yaklaşık 15 gün gibi bir sürede aynı sonucu elde edeceğini düşünüyorum.
Doğrudur. Ve bu şu an lise müfredatında geçen bütün edebiyat eserleri burada.
Tabii tabii yani şöyle zaten.
Biz de bunları hep ezberlemiştik.
Tabii tabii içerisinde de şey var zaten.
Ezberlememiştik yani daha
doğrusu. Evet, İslamiyet öncesinden başlıyor. Dünya edebi, Batı edebiyatına kadar var hepsi.
Evet, peki ilk kitabından biraz bahsedelim sonra bu kitaba dönelim tabii, istersen. Tabii tabii. İlk kitabın yine Oğuz Hoca ile birlikte çıkarttığınız
tabii,
bir kitap
hocamızla
herhalde.
Evet yani.
Anlayarak hızlı okuma.
Şöyle genelde hocamız sağ olsun bizlerin iyiliği açısından şöyle bir format tercih ediyor. Bizler kitapları yazıyoruz. Her ayrıntısında hocamız danışmanlık yapıyor
çok
bize.
Güzel.
Kitaplarımızda da zaten onu eksik etmeyiz. Kapağında konsept danışma olarak Oğuz hocamız, Oğuz Saygın yazar. Yine gerek anlayarak hızlı okumada da, edebi hafızada da inşallah bundan sonraki kitaplarımızda da her zaman hocamız hayatımızın bir köşesinde olacak.
İnşallah. Yunus Emre Karahan bu şekilde hafıza teknikleriyle ilgili.
Evet,
o zaman hayatında ana dal olarak hafıza teknikleri tabii, devam ediyor.
Tabii yani şöyle oldu aslında. Allah'a hamdolsun bu bir nimettir. Hı-hı. Ben öyle görüyorum. Çünkü herkese nasip olmaz. Ve hani genç yaşımızda böyle bir şey nasip etti Allah. Bu artık bizim doğal bir şekilde artık mesleğimiz oldu.
Yani
mesleğimiz
evet.
oldu ve uzmanlaştığımız alan.
Ve hakikaten bu yaşta uzmanlaşman yani... Şu an hani yaşını söylemede sıkıntı olmaz herhalde.
Yani
21 yaşındasın.
21, evet.
Ve bu kitabın ne zaman çıktı?
Bu Edebi geçen altın. Sene. Bir sene oldu.
20 yaşında çıkarttın.
Evet.
İlk çıkarttığınız kitap o zaman 18
19. Evet. 119'da evet.
Evet. İnşallah daha nice güzel kitaplara imza atarsın.
İnşallah. İnşallah.
Bu hafıza tekniklerinden bahsedeceğiz.
Hı hı.
Bu arada anlayarak hızlı okuma deyince Ahmet Aka yazığa da biz konuk almıştık.
Evet Ahmet abi evet.
Senle de tanışma vesilemişsin. Zaten
tabii,
aynı kurumda çalışıyoruz.
Evet evet.
Gençlik merkezlerinin yemeğinde tanışmıştık.
Sağ olsun gününde. Ahmet abi de çok iyi ve donanımlı bir insandır. Buradan ona da selamlarımızı
evet.
gönderiyoruz.
Onu da keresinde programa konuk almıştık. Anlayarak hızlı okumadan detaylı bir şekilde bahsetmiştik
evet.
zaten. Ama ufak
Hı-hı.
böyle bir teknik olarak bahsedebilirsin Hı-hı. belki bir iki
Tabii
dakika.
Yani...
Ondan sonra tekrar Hı-hı. asıl hafıza tekniklerine Hı-hı. devam edebiliriz.
Yani bizim o kitabımızda da anlayarak hızlı okuma kitabında da anlayarak hızlı okumanın nasıl gerçekleşeceği ve bunu nasıl kolay yapabileceğimiz içerisinde egzersizlerle, metinlerle beraber olan güzel bir çalışmamız oldu. Birçok yerde kullanıldığı, satıldığı... Birkaç kez basımı da yapıldı. 2-3 kez zannediyorum. Devam da ediyor.
Anlayarak hızlı okumak için o kitapla mesela o kitap rehberliğinde
hı hı.
öğrenebilirler değil mi? Anlayarak hızlı okumak. Yoksa bir ders
tabii.
almak
ya
durumdalar
şimdi
mı?
Aslında
asla daha mı hızlı olur?
Şu da var. Hani sahici olmak gerek. Sadece bu kitapla olacak bir iş de hı. değil aslında. Çünkü eğer ki öyle olmuş olsa herkes sadece bir kitap basar ve bu iş biter. Öyle değil.
Eğitimleri
tabii
var.
Tabii kitap bu işin %60'ı diyebiliriz. Yani %60'ı. Çünkü eğitim içerisinde de zaten kitapların içerisindeki metinlerden ve egzersizlerden
aslında eğitim
devam
bir materyali gibi değil mi?
Tabii tabii eğitimin önemli bir materyali hem de. İçerisinde metinler var, egzersizler var. O açıdan kitap da önemli. Ama bunun eğitiminin alınması tabii ki bu işi daha kaliteli bir şekilde yapmaya yarar.
Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz Hasbihal programı devam ediyor. Hafıza teknikleri uzmanı Yunus Emre Karahan bizlerle birlikte hafıza teknikleri aslında günümüzde çok önemli bir şey. Hafıza çünkü çok mühim bir şey.
Evet.
Bununla ilgili detaylara az sonra gireceğiz. Evet, bu arada seni de sosyal medyadan nereden takip edebilirler?
Evet, sosyal medyayı mümkün olduğunca etkin kullanmaya çalışıyoruz. Twitter, Facebook ve Instagram'da Karahan Yemre, Yunus Emre'nin Y'si Karahan Yemre olarak bizleri Twitter, Facebook ve Instagram'dan takip edebilirler.
Çok güzel. Web adresiniz varsa
yunusemrekarahan.com'da yine aynı şekilde
buradan bilgilere
evet.
ulaşabilirler. Hı-hı. Evet, gelelim bu kitaba. Edebi Hafıza,
evet.
Hafıza Teknikleri.
Hı-hı.
Bizim İngilizce hazırlık sınıfında lisedeyken hatırlıyorum İngilizce öğretmeni bize bir hafıza teknikleri uygulardı. Böyle bir şey miydi?
Yani
buna benzer bir şeydi galiba.
Şimdi teknikleri diyoruz zaten. Yani çoğul bir şey aslında. Birçok tekniğimiz var. İşte sayıları hafızaya almak için farklı bir tekniğimiz var. İşte kelimeleri hafızaya almak için, cümleleri hafızaya almak için, her şey için farklı. İşte insanların isimlerini unutmamak için farklı. Hepsinin farklı teknikleri var. Şimdi Siz neye uygulamak istiyorsanız ona göre tekniği belirliyoruz. Hı-hı. Onu uyguluyoruz. Anladım. İşte kelimeleri hafızaya almak için farklı bir teknik uyguluyoruz. Benzer bir teknik uyguluyoruz. Bu şekilde bunları çözüme kavuşturuyoruz aslında. Evet.
Peki bu hafıza dediğimiz şey tanımı nedir yani, hafıza nedir diye soracak
olursak? Aslında tabii ki hafıza geçmiş yaşantıları zihinde saklama, gereğinde de bütünüyle veyahut da parça parça bilinçli olarak hatırlama yeteneğini biz hafıza diyoruz. Yani bizim bilinçaltımız zaten birçok bilgiyi içerisinde barındırıyor. Bizim sıkıntımız şurada başlıyor. Aslında bu da neden unutuyoruzun sorusu aslında. Evet. Cevabı daha doğrusu. Bunun sorusu da neden unutuyoruz? Biz neden unutuyoruz? Biz şu açıdan unutuyoruz. Biz önemsemiyoruz. Yani aslında bu da zihinsel bir komut. Siz örneğin ertesi sabah çok önemli bir yere gideceksiniz. Çok önemli bir toplantınız var ve normalde işte 9'da kalkan birisiniz ama o toplantı için sizin 7'de kalkmanız lazım. Siz akşam yatmadan önce mental olarak o kadar zihninize ciddi bir komut veriyorsunuz ki yarın çok önemli bir gün ve benim saat tam 7'de kalkmam lazım. Normalde 9'dan önce kalkamayan insan o komutu zihnine verdiği takdirde ne yapıyor? Alarm çalmadan bile kendisi saat 7'de uyanmış oluyor. Bu işin ciddiyetinden ve zihnine vermiş olduğu komuttan kaynaklanıyor. Hafıza da unutmakla ilgili de aslında benzer bir şey var. Yani bizim unutmadığımız şeyler zihnimize bu benim için önemli, bunu unutmayacağım dediğimiz şeyleri bizler unutmuyoruz. Olay burada aslında, temeli bu. Şimdi unutmuyoruz ama peki unutmamak için ne yapmamız lazım? Unutmamak için de iki alternatifimiz var. Birincisi, ya doğuştan Allah vergisi bir hafıza yeteneğimiz olacak. Ki böyle insanlar var. Çok ciddi bir şekilde hafızası güçlü olan kişiler. Ya da kaçış yok, hiç kasmayacağız. Yormayacağız kendimizi. Teknikleri bilerek teknik uygulayacağız.
Teknik uygulayacağız. Evet. Peki bu teknikler nelerdir? Şimdi biraz onlardan bahsedelim.
Bu teknikler nelerdir? Şimdi bu teknikler derken tabii ki bunun ciddi bir eğitimi var. Tabii, hafıza doğru. Tekniklerinin eğitimi var. Çok kısa süren bir şey de değil. Yani 2 bazen 3 güne devredebiliyor. Böyle bir eğitimlerimiz var tam gün olarak. Ama onun haricinde böyle ufak tefek ipuçlar vermek gerekirse şu önemli. En önemli şeylerden birisi de tekrar. Tekrar unutmamızdaki en önemli kısımlardan birisi. Ne kadar çok tekrar edersek o kadar rahat hatırlarız. Yani tabii ki bunun süreleri de var, işte bir hafta, bir ay gibi belli bir süreleri var, tekrarlama süreleri. Bunu şöyle açıklayabiliriz aslında. Yani engebeli bir arazi veyahut da işte çalılarla dolu bir orman düşünelim. Ve siz ilk defa bu engebeli arazi ya da çalılarla dolu ormanı geçerken zorlanırsınız. Çünkü çukurları ya da taşları bilmiyorsunuz. İşte dikenli otlar mı var, neler var bilmiyorsunuz. İlk geçişinizde bayağı bir zorlanırsınız. Ama bitti, finişe geldiniz, sona geldiniz, tekrar başa döndünüz. İkinci defa o yolu gideceğiniz zaman nasıl olur?
Bilerek.
Biraz daha kolay olur, kolay değil mi? Olur. İlk sefere göre. Tamam, ikinciyi de geçtiniz. Bu sefer tekrar başa döndünüz. Üçüncü defa bu yolu geçiyorsunuz. Baştan sona. Bu sefer ne olur? Artık hangi taşın nerede olduğunu, çukurun nerede olduğunu bilir. Ona çok göre rahat geçersiniz. Şey, evet. İşte zihnimiz de buna benzer bir şekilde çalışıyor. Siz bir şeyi öğrendiğiniz zaman beyin çok zor bir şekilde zihninde bir yol oluşturuyor. Yani çok fazla şeye, biyolojiye ya da nörolojiye girmek istemiyorum ama beynimizdeki hücreler yeni bir şey öğrendiğimiz zaman kendisi içerisinde bir kodlama, bir yol oluşturuyor. İlk oluşturduğu zaman tabii ki bu yol çok zor oluşuyor. İşte öğrenme zorluğumuz orada başlıyor. Zor öğreniyoruz, kolay öğrenemiyoruz. Ama siz onu ilk öğrendikten sonra tekrar etmeye başladığınız zaman beyninizin, hücrelerinizin oluşturmuş olduğu o yol tekrar tekrar gidiliyor. Aynı o engebeli arazi gibi. Ve siz ne kadar çok o yolu tekrar ederseniz bu sefer zihniniz hatırlaması gerektiği zaman yolu çok iyi bildiği için tak diye hemen başından sonuna gidebiliyor. Yani hatırlayabiliyorsunuz.
Bu yol derken teknikten bahsediyorsunuz yoksa öğrendiğiniz bilgiyi mi?
Şimdi örneğin bir bebek ilk defa elmanın elma olduğunu öğreniyor. Hı hı. O ilk elmanın elma olduğunu öğrendiğinde beyninde bir yol oluşuyor hücreler arasında elektriksel olarak. Bir yol oluşuyor ve o her elmayı gördüğünde ben mesela eğitimlerimde çok fazla örnek veriyorum bunu. Diyorum ki siz neden elmanın elma olduğunu unutmuyorsunuz? Yani elmayı size gösterdiğim zaman bu ne dediğimde direkt elma diyebiliyorsunuz.
Kimse portakal demiyor.
Evet, demiyor. Neden bu böyle oluyor? Çünkü bebeklikte ilk elmayı öğrendiğiniz anda öğrendiniz ve beyninizde bir yol oluştu. Ondan sonraki süreç içerisinde siz her yerde ve çok defa o kadar çok elma görüyorsunuz ki o yol o kadar çok tekrar gidilip gidilip geliniyor ki zihninizde. Artık elmayı gördüğünüz an tak hemen zihninize geliyor. Çünkü yolu biliyorsunuz ve hemen yolu gidiliyor. Yani Allah-u Teala beynimizi o kadar güçlü yaratmış ki sınırsız bir gücü var zaten. Yani şu an çok da iddialı konuşmayalım ama birçok bilgisayar teknisyeni, mühendisi, uzmanı bir araya gelse Allah'ın beynimize vermiş olduğu hafıza kapasitesiyle ilgili bir hard disk veyahut da bir bilgisayar parçası üretmeleri çok zor.
Evet, geçenlerde bir yazı okumuştum. Beyin kapasitesiyle ilgili bir tahmin yapmışlar ama tam olarak neydi hatırlamıyorum da 3 milyon terabayt mı demişlerdi.
Evet, öyle bir benzer.
Öyle bir rakam vardı. Tam yanlış söylemeyeyim ama.
Milyon yani şey, hani
tahmin edemeyeceğimiz, evet, hayal edemeyeceğimiz,
evet,
bir rakam.
Evet. Yani şimdi bundan önceki zamanlarda mesela ilk bilgisayar çıktığı zamanlarda bu disketler vardı, hatırlarsınız, evet, siyah disketler. Evet, onların mesela evet boyu 1.44 megabayttı. Ve onun içerisine insanlar birçok şeyler koyuyordu.
4 diskette bir oyun olurdu mesela.
Tabii.
Evet.
Hani o zamanlarda şeyin dediği gibi manuel dönemler. Ve hani ne oldu? Daha sonra hayatımızda biraz daha bilgisayar açısından hafıza açılmaya başladı. Hani şeyler çıktı. Okuyuculu hard diskler çıktı. Ondan sonra solid state işte flash bellekler çıktı. Onlar hem daha hızlı hem de daha çok hafızası vardı. Derken artık terabaytlar girdi hayatımıza. Ama her ne kadar terabayt da girmiş olsa ona 3-4 tane film koyduğunuzda 1 terabaytlık hard disk bile dolabiliyor. Ama düşünün, Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bu beyin, Allah daha uzun ömürler versin, 80-90 yaşında teyzelerimiz, dedelerimiz var. 90 yıl yaşamış bir insan zihnine ne kadar çok şey kaydetmiş oluyor.
Evet, görüntüler, anılar,
her şey,
hatıralar.
Yani her şeyiyle. Yani biz 1 terabayt çok derken 90 yıl bir zihne kaydediliyor ve orada kim daha kaç 90 yıllık daha yer var. Allah-u Teala böyle muazzam bir organ yaratmış, yapı yaratmış. O açıdan biz de bunu güzel kullanmalıyız, kolay kullanmalıyız. Yani pazardan ufacık bir alet alsanız, örneğin işte portakal sıkacağı alsanız, onun bile içinde 3-4 maddelik kullanım kılavuzu var. Diyor ki işte ilk önce kapağı takın, işte takmadan önce bir sıcak suyla çalkalayın, kapağını takın, işte limonu tam üstüne bastırın gibi ufak böyle direktifler veriyor. Yani böyle çok basit bir aletin bile kullanım kılavuzu varken, bu kadar muazzam yaratılmış bir yapının sizce kullanım kılavuzu veya da nasıl kullanmamız gerektiği bilinmesi gerekmez mi?
Evet, çok doğru hakikaten.
İşte buradan da artık bu eğitimlere geliyoruz. Yani hafıza tekniklerin önemine ve bu eğitimlerimizin önemine geliyoruz yavaş yavaş.
Eyvallah. Peki bunun hani eğitimi nasıl alınır? Bununla ilgili ne çalışmalarınız var? Sizle bunu konuşabiliriz Yunus Emre.
Evet. Şimdi Yusuf Bey, biz bununla ilgili Türkiye'nin birçok yerinde zaten seminerler ve eğitim çalışmaları yapıyoruz. Yani hani aslında baktığınız zaman kendi ailemiz açısından da biraz sorun oluyor. Çünkü hani göremiyoruz.
Evet, şimdi pazar...
evet, şahitleri geliyor. İl dışında oluyoruz çünkü çok fazla sirkülasyonumuz oluyor içerisinde. Gün içerisinde olsun, işte haftalar, aylar il dışına gidiyoruz. Yurt dışına gittiğimiz oluyor. Avrupa'da takım çalışmalarımız var, eğitim çalışmalarımız. İşte Türkiye içerisinde çalışmalarımız var. Hani bu eğitimleri biz sürekli düzenliyoruz. Onun haricinde işte bireysel özel derslerimiz var bununla beraber. Birçok eğitim çalışması yapıyoruz ama bizler için en önemli çalışmalardan bir tanesi de Üsküdar'ımızda, Güzide ilçemiz, Üsküdar'ımızda yapmış olduğumuz Üsküdar Çocuk Üniversitesi'ndeki çalışmamız. Üsküdar Çocuk Üniversitesi deyince buradan tüm eğitimci arkadaşlarımıza ve evet Sayın Yusuf Gonca Gül'e de o açıdan teşekkür edelim. Evet, burada da ayrıyetten teşekkür
tabii
ederiz.
Tabii Üsküdar Çocuk Üniversitesi değilim ama.
Değil ama bünyemizde aynı, yani aynı bünyedeyiz. Sayılırız. Evet, aynı kurumdayız. Ve özellikle yani tabii ki oranın açılmasında olsun ve bu şekilde güzel devam etmesinde Üsküdar Belediye'mizin çok büyük bir katkısı ve özeni var.
Evet, öncelikle Üsküdar Çocuk Üniversitesi'ni bilmeyenler için ufak bir böyle
tabii
bahsedebiliriz.
Tabii anlatalım, tabii. Üsküdar Çocuk Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi'nin iştirakiyle beraber ortaklaşa yapmış olduğu bir proje. Ve Üsküdar Çocuk Üniversitesi'nde üstün potansiyel öğrenciler, yani daha doğrusu adının üniversite olmasının sebebi şu, YÖK'e bağlı. Direkt yüksek öğrenim, tabii yüksek öğrenim kurumuna bağlı bir kurum ve burada üstün potansiyel, üstün zekalı öğrencilerimiz var. Bu belediyemizin yapmış olduğu ve Medeniyet Üniversitesi'nin yapmış olduğu çok güzel bir çalışma. Bu başta aslında çok mütevazi bir şeyle başladı. Çok ufak bir yeri vardı, çok ufak bir binamız vardı. İlk sene orada başladı birinci kadememiz. Daha sonra bazı hayırsever vatandaşlarımız sayesinde farklı bir binaya geçtik ve 5 katlı şu an farklı bir binamız var. 2. 3. kademeler orada devam ediyor.
Acaba Adem'di galiba değil mi?
Altunzade'de.
Altunzade'de.
Çok güzel bir çalışmamız var orada. Hani bu çalışmanın bu kadar muazzam gitmesinin sebebi Üsküdar Belediyesi'nin eğitime vermiş olduğu çok büyük bir önem var. Yani siz de biliyorsunuz tabii, gençlik tabii. merkezinde olsun, Bilgi kütüphaneler evlenme. Müdürlüğü ve bağlı başkanlıklar. Genel olarak anlamda yani belediyecilik kültüründe Üsküdar Belediyesi'nin çok büyük bir önemi var eğitime karşı.
Evet hakikaten normalde yani belediyelerin eğitime verilen bütçesi biraz düşüktür. Hatta tabii, geçenlerde evet. kültür müdürümüz de bahsetti ama... Hı-hı. Üsküdar Belediyesi özellikle eğitime önem veriyor hakikaten bu konuda. Tebrik edelim buradan
evet,
tekrar kendilerini.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hem başkanımıza hem belediyemize. Dediğim gibi hani bu kadar muazzam yapı devam etmesinin sebebi bir üniversite belediyenin katkısı. Çok büyük bir önem vermesi. Ayrıyetten de ismini zikretmeden geçemeyeceğim. Genel koordinatör Sayın Mustafa Okur hocamızın kendisinin çok büyük bir emeği var. Ona da buradan hem öğrencilerimiz adına hem şahsım adına çok teşekkür ediyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Peki çocuk üniversitesinde eğitimleriniz mesela haftada kaç saat sürüyor veya bu eğitimlerde
şöyle,
uzunluğu ne kadar? 2-3 ay mı sürüyor, 4 ay mı veya 1 sene mi sürüyor?
Çocuk üniversitesi okulların hemen hemen açılmasıyla başlayan ve okulların da kapanmasıyla sona eren bir eğitim süreci var. Burada çok özel eğitimler var. Zaten burada dediğimiz gibi üstün zekalı öğrencilerimiz var. Buraya sınavla, özel sınavla seçilerek alınıyor öğrenciler ve 130 ve üstündeki IQ'da çocuklar var burada. Çok ciddi bir kısım. Bu yüzdelik Türkiye'de yani daha doğrusu diğer ülkelerde de hemen hemen aynı. %2'lik bir kısmı. Her ülkenin
üzerinde.
Her ülkenin %2'lik bir kısmı bu üstün zekalı çocuklara sahip. Evet, bu kadar az olan bu kısmı çok iyi değerlendirmek gerekiyor.
Ve yani batılı ülkeler bunu çok iyi değerlendiriyor diye duymuştum.
Yani
bizde maalesef üstün zekalıları biraz
aslında şöyle söyleyeyim.
Önemsenmeyen.
Yani batılı ülkeler evet bunu güzel yapıyor. Çok özel çalışmaları var bu konuyla ilgili. Ama en önemli kısımlarından birisi de şu. Şimdi bizde ailelere şu teşhis konduktan sonra çocuğunuz üstün zekalı teşhis konduktan sonra aileler çok seviniyor. Oo diyor işte. Vay diyor yaşadık diyor falan ama biz de diyoruz ki gerek içimizden gerek de dışımızdan Allah yardımcınız olsun diyoruz. Çünkü üstün zekalı eğitim çok farklı bir eğitim. Yani normalden çok farklı çocuklar bunlar. Çok iyi bir bilgi gerekiyor aileye de. Batılılardan bahsetmişken Batı'da bu eğitim iyi yapılıyor diye. Batı'da üstün zekalı teşhisi konan çocukların ilk önce ailelerine eğitim veriliyor.
Çünkü evet. eğitim ailede devam ediyor
tabii,
bundan sonra.
Tabii ilk önce ailelerin eğitimi veriliyor daha sonra çocuklarla ilgili evet. çalışmaları yapılıyor. Yani aile bu işin çok büyük bir kısmı. Zaten baktığınız zaman üstün zekalı teşhisi konan çocuklarda genelde okullarda sıkıntı yaşayan ve öğretmenlerin en çok şikayet ettiği çocuklar olabiliyor. Ama Üsküdar o açıdan şanslı bunu kontrol altına alabileceği ve iyiye güzele kullanabileceği bir kurum kuruluşu var. Evet. Çocuk üniversitesi
Eyvallah.
Gibi. Bu süreden de kısaca bahsedelim. Hani eğitim süresinden. Çocuk üniversitesinde genelde cumartesi pazar eğitim yapılıyor. Hafta içi herkes kendi okuluna gidiyor öğrencilerimiz. Normal okullarına. Hafta sonu orada eğitim görüyorlar. Çok güzel eğitimlerimiz var. Farklı farklı branşlar var. Hafıza teknikleri branşında ben de orada eğitim veriyorum. İşte hızlı okuma, liderlik ve etkili iletişim, beyin ve zihin dili jimnastiği, akıl oyunları, mind map gibi bir çalışma, deha okulu. Birçok güzel branş var orada. Robot atölyesi var. Yine Üsküdar'ımızın Ürotam, Üsküdar Robotik Araştırmalar Merkezi'nin orada. Zaten oraya gelip gezen birisi çarpılmadan tabiri caizse çıkamıyor oradan. Çünkü ikinci, üçüncü sınıfa giden çocuklar orada robot yapıyorlar. Yani ellerinde tornavida robotlar yapıyorlar, deneyler yapıyorlar. İşte 30-40 basamak sayıları hafızaya alıyorlar. Hakikaten çok güzel bir çalışma devam ediyor. Tekrar teşekkür ediyoruz yapımıza.
Teşekkür ediyoruz. Peki bizi gençler de dinliyordur. Onların eğitim alacağı bir yer var mı veya özel ders de veriyorsun galiba?
Evet. Yani bizim kurumumuz da var. Yani özel derslerimiz, özel ilgilenen koçluk yaptığımız ve hafıza teknikleri eğitim verdiğimiz derslerimiz
Peki,
de var.
Mesela dinleyicilerimizden ben hafızamı geliştirmek istiyorum. Ne yapabilirim kendi kendime? Dedikleri zaman ne tavsiye edersin? Hani bulmaca çözmek hani böyle ileriki yaşlardaki böyle unutkanlıkları
evet.
azaltır diye duyarız genelde
evet,
mesela.
Yani bunu, şöyle aslında bulmacada da ki o önemli kısım şu. bulmaca derken yani evet kutular şunlar bunlar değil. Orada asıl maksat şu, beyninize zihninize jimnastik yaptırmak. Evet. Bizim hafıza tekniklerindeki olayımız da o zaten. Yani biz 500 bin tane sayıları hafızaya alıyoruz ama bizim orada yapmaya çalıştığımız hafızaya almadaki işlem bu eforu sarf ederek zihnimizi çalıştırmak. Yani beynimize efor sarf ettirip zihnimizi çalıştırıp beyin jimnastiği yapmak. Bulmacada da aynı şey geçerli. Yani orada kelimeyi bulamıyorsunuz, zorlanıyorsunuz, düşünüyorsunuz derken beyniniz bir efor sarf ediyor ve siz beyin jimnastiği yapmış oluyorsunuz. İşte sudokuda da aynı şey geçerli. Benzer çalışmalarda bu maksat bu aslında yani. Peki genç arkadaşlarımız için ne yapmamız lazım? Hani benim zaten özel çalışma alanım işte bu tekniklerin derslere uygulanması. Şimdi edebiyat çıktı, inşallah yakında yeni kitap çalışmalarımız da var zaten. İşte edebiyatla beraber diğer branşlar işte biyolojiydi, coğrafyaydı. Bütün bunları hazırlıyoruz. Yakında çıkacak, set olarak çıkacak.
Harika.
Yani arkadaşlarımızı yormamaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ama çok yanlış anlaşılmalara mahal verebiliyor bu konu. Hani o zaman ben işte bu edebiyat kitabını alayım 10 günde 15 günde işi halledeyim değil. Bu sizin yaptığınız çalışmanızın süsü. Yani şöyle söyleyeyim. Ben hani 2 ayda evet bu çalışmayı yaptım ama sadece 10 günde bu yazarları aldım da iş bitti değil. Onun haricinde gecelerimi verip ben işte yazarların hayatını öğrendim, işte akımları öğrendim, edebiyattaki olayları öğrendim. Yani sadece bu bizim edebi hafızayla olacak bir iş değil. Hani tabii. Gelip de bunu işte Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci arasındaki tartışmayı, zemzemeyi, demdemeyi, o neden o tartışma çıkmış, neden o kitaplar yazılmış, o eserler yazılmış, bu kadar ince noktasına kadar arkadaşların çalışıp bu tekniklerle de bunu süslemesi, zenginleştirmesi lazım.
Anladım, çok güzel.
Çalışmadan
peki,
hiçbir şey yok.
Bu çalışmayla ilgili biraz daha detaya inebiliriz belki buradaki örneklerden.
Evet, birkaç örnek, bir örnek verebiliriz.
Ondan önce ben bir böyle Yunus Emre ezgisi söyleyeyim dedim. Bak, Yunus
Oo,
Emre ilahisi.
Süper ya, tamam.
Aşkın aldı benden beni. Of. Hazır Yunus Emre de konuğumuzken tamam. Yunus Emre Hoca. Ondan sonra tekrar Hasbihal programına devam edeceğiz. Yunus Emre Karahan'la birlikte. Aşkın aldı benden beni, bana seni, gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni, gerek seni. Ben yanarım dünü.
Cihan damak sudur.
seni, gerek seni.
Evet, ağzınıza sağlık. Hakikaten hafızamızı temizlediniz.
Öyle teşekkürler, diyelim. Allah razı olsun. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Hasbihal programı devam ediyor. Bu hafta konuğumuz Yunus Emre Karahan ve Hasbihal'in de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ama daha konuşacağımız önemli şeyler var. Hakikaten heyecanlı, böyle güzel bir sohbet oluyor. Umarım size de geçiyordur bu hissimiz.
Teşekkürler, aynı kanaatteyiz.
Evet, şimdi bu kitaptan biraz bahsettik. İçeriğinden de bahsedebiliriz. Edebi hafıza. Burada dönem dönem edebiyat dönemleri, Tanzimat dönemini
tabii,
gördüm.
Yani en başta İslamiyet en öncesinden Batı dahil olmak üzere bütün dönemlerimiz var, yazarlarımız. Hani bazen mesela arkadaşlar diyorlar ki bir eseri bulamadık diyorlar. Burada şöyle yaptık, kitabın ilk giriş kısmında da bahsettik zaten. Dedik ki işte özel bir ekibimiz vardı. Doktor hocalarımızdan oluşan, edebiyatla ilgili doktora yapmış olan özel hocalarımızla. Hani ÖSYM'nin biraz da sınavda genelde sorduğu ve çıkabilecek muhtemel olan eserler var. Yani genelde sınavın içerisinde çıkmış olan ve ÖSYM'nin sorabileceğini düşünen uzman kadro ile beraber belirlenmiş özel eserler var. Ama baktığınız zaman da önemli yazarların 17 tane eseri var. Yani hani bir dakika içerisinde bir yazarın 17 eserini hafızanıza alabiliyorsunuz. Hmm. O zaman şöyle yapalım, sizinle beraber bir deneme yapalım.
Tamam, Yusuf yapalım.
Bey, bakalım hani anında olabiliyor mu bu iş? Bakalım. Onu deneyelim.
Hafızamı epeydir kullanmıyorum.
Evet, hemen bakalım bir deneyelim, olabilecek mi? Şimdi
burada herhalde öyküleme tekniğiyle değil mi?
Evet, hikayeleştirme. Yani hafıza tekniklerinin hikayeleştirme tekniğiyle biz biraz da onu yaptık. Ve hani burada o şekilde bir çalışmamız oldu. Bunlardan şimdi bir örnek verelim size. Bizim genelde çok fazla da örnek verdiğimiz bir çalışma yapalım. Faruk Nafiz Çamlıbel.
Evet, Faruk Nafiz Çamlıbel.
Faruk Nafiz Çamlıbel.
Ben onu internette izledim galiba, senin çalışmanı. Evet. O yüzden bana başka varsa...
Başka ne yapalım? Mesela Orhan Seyfi Orhan var mesela.
Onu bilmiyorum mesela.
Evet, onu mesela gösterelim. Orhan Seyfi Orhan'ın mesela eserlerini ilk önce ben size bir söyleyeyim.
Evet, yazamıyorum değil mi?
Yok, yazma yok. Kitaba bakma da yok hiçbir şekilde. Evet, Peri Kızı ve Çoban Hikayesi, Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Kervan, O Beyaz Bir Kuştu. Bunların her birisi bir eser. Tamam. Şimdi klasik sistemde bunu hafızamıza alacağımız zaman ne yaparız? Defalarca okuruz, okuruz, okuruz, sonra kapatırız, söylemeye çalışırız. Ama ne kadar geçerli olur? Bir süre sonra unuturuz.
Bir hafta sonra falan unutursun
evet.
Muhtemelen.
Şimdi ben size bunları sadece eserlerin ismini aşina olun diye söyledim. Hı-hı. Asıl kısım şimdi başlıyor. Ben size bir hikaye anlatacağım. Dikkatlice hikayeyi dinleyelim. Zaten kendiliğinden dökülecek eserler. Hı-hı. Şimdi Orhan Seyfi Orhon. Orhon kelimesine en yakın kelime ne olabilir?
Orhan.
İsim zaten Orhan. Evet. Orhan. O zaman... Orhan. Ne var böyle eski çağlardan Orhun. Bir anıtla Orhun.
Orhun,
Orhun anıtları. Tamam, o zaman mekanımız Orhun abideleri, Orhun anıtları. Orhun abidelerinin dibinde peri kızı ve çoban oturuyorlar. Evet. Peri kızı ve çoban otururlarken hava birden kötüleşiyor. Şiddetli bir şekilde fırtına ve kar yağmaya başlıyor. Fırtına ve kar yağarken tabii bu durumu birbirlerine haber vermek istiyorlar. Ama konuşamıyorlar. Öyle bir sıkıntıları var. Nasıl haber veriyorlar? Gönülden seslerle, böyle gönülden dalgalar çıkıyor gibi düşünün kalpten. Hmm. Gönülden seslerle haber veriyorlar. Şimdi tam o sırada da oradan develerle beraber bir kervan geçiyor. Peri kızı onu görüyor, diyor ki bak bak diyor çobana, bir kervan geçiyor diyor. O da diyor ki yok sen yanlış görmüşsündür. O beyaz bir kuştu diyor.
Güzel.
Evet, böyle bir hikaye. Şimdi ben size bir takım ufak tefek sorular soracağım. Siz eserleri hatırlayacaksınız. Hazırsınız.
Evet.
Tamam. Şimdi ilk önce olayımız, mekanımız neresiydi?
Orhun abidelerin.
O zaman yazarımızın ismi neydi?
Orhun Seyfi.
Orhan Seyfi.
Seyfi Orhan.
Orhun. Tamam. Orhun abidelerinin dibinde kim oturuyordu?
Peri kızı ve çoban.
Peri kızı ve çoban hikayesi bir.
Birinci kitabımız.
Tamam. Ve hava birden kötüleşiyordu, ne başlıyordu?
Yağmur.
Biraz daha evet. İkili bir şey başlıyordu. Şiddetlisi evet. Onun biraz daha.
Şiddetli yağmur. Fırtına ve yağmur.
Fırtına ve kardı.
Fırtına ve kar.
Fırtına ve kar. Fırtına ve kar başlıyordu. Bu durumu haber vermek istiyorlardı ama konuşamıyorlardı. Nasıl haber
verir? Gönülden sesler.
Seslerle tamam. Tam o sırada develerle ne geçiyordu?
Kervan.
Sen diyordu yanlış görmüşsündür. Çoban diyordu sen yanlış görmüşsündür.
Sonunu...
O. Neydi diyordu?
Orayı atladım.
Öyle mi?
Evet.
O beyaz bir...
Beyaz bir
kuştu diyordu.
Kuş. Heh,
sen diyordu
kuş.
Yanlış evet. Görmüşsün de o beyaz bir kuştu. Evet.
Evet şimdi yani, ama bundan sonra bir de daha iyi herhalde öğrenirim.
Tabii yani hikayeyi zaten şöyle, bunu içerisinde de bahsettik. Arkadaşlarımız çalışırken belli aralıklarla hikayelerini tekrar edecekler. Evet. Programın başında da söylemiştik. Şeyi de bunu taçlandıralım o zaman, bir sözle, vecizeyle, Arap vecizesiyle. Et tekrar ahsen ve levkani 180. Tekrar evet. Güzeldir 180 kere de olsa.
Tabii doğru.
Evet, onun için ne kadar çok tekrar ederse o kadar akılda
ve
kalıcı olacak.
Ve bu hikayeler eğlenceli bir şekilde
akılda kalıyor. Tabii tabii, yani dehşet hikayeler var.
Bu tekniği bak ben bahsetmiştim ya hazırlıkta, ta bak bundan belki 8-9 sene önce bize yabancı kelimelerde yapardı hoca. Hı-hı. Mesela identity'yi hatırlıyorum hala. O herkes bir kelimeyi, bir şey, hikaye uydururdu. Hı-hı. İşte mesela aydan düşen insanın işte nüfus cüzdanı, bak hala aklımda var mesela. Hı-hı. Identity'nin işte nüfus cüzdanı, kimlik falan gibi. Hakikaten bu teknikler çok önemli.
Evet.
Hafıza noktasında. Evet. Hafıza teknikleri kitabından sonra bir de artık şu anda yaptığınız projelerden bahsettik. Hı-hı. İleriye dönük projelerden de biraz bahsedebiliriz.
Evet.
Neler düşünüyorsunuz?
Şimdi proje olarak zaten Üsküdar Çocuk Üniversitemizde güzel bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah uzun yıllar boyunca da o güzel çalışmamız devam edecek. Onun haricinde Avrupa'da birçok çalışmamız var. Şu an yeni bir çalışmamız olacak inşallah. Avrupa'nın birçok bölgesinde eğitim çalışması yapacağız. Ve onun haricinde Türkiye'nin birçok ilinde eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Özel derslerimiz, birebir derslerimiz. Bütün bunlar devam ediyorlar. Ve bununla beraber tabii yeni kitap çalışmalarımız var. Çok güzel bir yayın evimiz ve yayıncımız var. Buradan ona da selam ediyoruz. Kamuran Güneri, Kamuran Bey. Kendisine de selam gönderiyoruz. Şu anda büyük ihtimal bizi dinliyordur. Kendisine. Evet. Güzel kitap çalışmalarımız var. Yeni çalışmam var. Yeni bir kitap çalışmam var. Yine o da öğrencilerimiz için, öğrenci arkadaşlarımız için çok faydalı bir şey olacak. Akıl haritaları dediğimiz bir tekniğimiz var. O teknikle ilgili bir kitap hazırladım. Ve hani şöyle bir şey söyleyeyim, şöyle bir müjde verelim. Yani bu teknikle arkadaşlarımız üniversitesinden ilkokuluna kadar 30-40 sayfalık bir çalışma alanını bir sayfaya indiriyorlar. Anahtar kelimelerle ve resimlerle, görsellerle bir sayfada 40 sayfayı görüyorlar.
Çok güzel bir teknik.
Evet, böyle bir çalışma. Çünkü yani bizim amacımız bu zaten. Ne diyor hadis-i şerifte? Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanlar diyor. Olandır. Biz de hani bu teknikleri bize Allah'ın bahşetmiş olması bir nimet. Ama her şeyin bir zekatı olduğu gibi bu nimetin, bize verilen bu bilginin de bir zekatı var. Bunun zekatı da bizim maksimum şekilde insanlara anlatmamız, duyurmamız. Biz bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz inşallah. Ömrümüz boyunca da böyle devam etmeyi Allah nasip etsin yani.
Amin. Tabii hafıza dedik. Aslında hafıza deyince Kur'an-ı Kerim de aklımıza geliyor.
Evet.
Hani hafızlık, hı-hı, korumak. Hı-hı. Hafızanın zaten şeyi de hafızdan, korumaktan evet. geliyor aslında. Hı-hı. Kur'an-ı Kerim'in de böyle hakikaten ezbere böyle çok açık bir kitap olduğu ve çok rahat bir şekilde ezberlendiği, hafıza edildiği söyleniyor. Öyle
yani Kur'an'ı yani bize zaman. Çok da soruluyor zaten. Hani işte Kur'an'ı nasıl hafızaya alabilirim diye. Şimdi Kur'an çok farklı bir bölüm zaten. Yani Allah-u Teala ona farklı bir mucize vermiş. Kur'an'ın mucizelerinden birisi de zaten onun hakikaten tamamıyla hıfzedilmesi, evet. hafızaya alınması. Siz farklı bir, aynı sayfa olan bir başka bir kitabı, normal herhangi bir konudan bahseden kitabı aynı şekilde hafızaya almak isteyin. Çok kelimesi zor. Kelimesi. Yani hani çok imkansız zor. Demek istemiyorum. Olabilir belki. Ama çok zor kelimesi kelimesine. Yani
binlerce kişi.
Tabii yani hafız. Ama Kur'an'ın özel bir mucizesi var. Onun farklı bir, ama tabii onunla ilgili çalışmalarımız var. Hı. Yani nasıl bir çalışmalarımız var? İşte hafızlık süresini indirdiğimiz. Yani hı. normalde 2 senedir biliyorsunuz standardı. Hı. Onu indirmeye çalışıyoruz. Böyle bir çalışmamız var. Özel bir Arapça tahsis yapmış bir ekibimiz var. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Buradan onlara da selam gönderelim. Ve hani bununla ilgili çalışıyoruz. Benim umudum var. Çok güzel inşallah bir sonuç elde i̇nşallah. Edeceğiz. Bunu ettiğimiz zaman Diyanet İşlerimizle de bir bağlantı kuracağız inşallah.
İnşallah onlar da güzel ortak bir proje olur.
İnşallah.
Evet. Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden bir tanesini paylaşmak istiyorum. Hasbihal programında her programda bir tane her hafta paylaşmaya çalışıyoruz. Bu hafta da Elveli ismi şerifindeyiz. Elveli ismi şerifi iyi kullarına dost olan, dostlarına yardım eden demektir. Allah sevdiği kullarının dostudur. Onlara yardım eder, sıkıntılarını giderir, darlıklarını kaldırır, ferahlık verir. İyi işlerde başarılı kılar. Her çeşit karanlıktan kurtarır, aydınlığa çıkarır. Allah'ın dost olduğu kimselere korku ve üzüntü yoktur. Herkesin korktuğu zaman onlar korkmazlar. Allah'ın dostluğunu kendine kazanan kimse başkalarının dostluğuna hiçbir zaman muhtaç olmaz. Allah'ın dostluğunu kazanmanın yolu ise şunlardır. Tam bir imanla Allah'a bağlanmak, Allah'ın emir ve hükümlerine boyun eğmek, Allah'ın hoşnut olmadığı hallerden korunmak ve şüpheli şeylerden de sakınmaktır. Evet, Elveli ismi şerifini böylece almış olduk. Rabbim hepimizin dostlarından olmayı nasip eylesin
amin,
bize.
Amin inşallah.
Allah'ın sevdiği kullarından olalım inşallah. Ve darlıklarımız kalksın, ferahlıklar gelsin inşallah diyelim işlerimizde.
Esma-ül Hüsna'dan bahsedince ondan da bir şey yapalım, müjde verelim. Bu güzel tekniğimizde bir teknik var. Bu tekniğimizde 99 ismi anlamlarıyla beraber hafızamıza alabiliyoruz. Evet, biliyorsunuz bu bir cennet müjdesi var.
Tabii, çok önemli.
Evet, Esma-ül Hüsna'yı anlamlarıyla tam olarak hafızasına almış olan müminlere. Ve hani biz de bununla ilgili bir çalışma yaptık ve Sayın Oğuz hocamızla beraber ve tekniğimizle beraber 99 ismi anlamlarıyla birlikte hafızamıza alabiliyoruz. Böyle bir çalışmamız da var.
99 tane ismi.
Evet, Allah'ın.
Bu 99... kitaplaştı mı yoksa eğitim olarak mı var şu an?
Eğitim, yani basılmadı henüz ama biz bu çalışmayı yapıyoruz, yani son derece de etkili bir çalışma.
Çok güzel, Allah mübarek eylesin.
Amin, Allah razı olsun.
Hem böyle hakikaten 99 ismi şerifine vesile olmak da ezberlenmesine.
Evet, evet.
Çok güzel, gurur verici bir şey olsa gerek.
Evet.
Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, Yunus Emre Karahan bugün bu akşam bizlerle birlikteydi. Güzel konulara temas ettik. Tabii son olarak konuşacağımız birkaç bölüm daha var. Onlardan bahsedip yavaş yavaş kapanışa doğru geçeceğiz. Genel olarak ben şunu anladım hafızayı geliştirmek adına. Özellikle hani sosyal hayatımızda tabii eğitim aşaması güzel bir aşama. Şu anda evet. Özellikle lisede, üniversitedeki arkadaşlarımız için o konulardan bahsettik. Ama tabii ondan sonraki sosyal hayatta da hafıza çok önemli bir şey. Özellikle mesela isim unutmak bazen çok sıkıntı durumlar yaratabiliyor. Mesela ben çoğu zaman isimleri unuturum ama mesela derslerime ikinci, üçüncü kez gelenleri artık hatırlarım. O dediğiniz gibi hani beyinde yollar açılıyor ya.
Evet.
O şekilde iki, üç kere gördüğüm ismi artık çok unutmam. Ya da belli bir zaman geçtikten sonra belki unutmuş olurum. Bu anlamda birincisi önemseyeceğiz öğrendiğimiz bilgiyi sanırım. Yani farkında olacağız.
Evet.
Onunla ilgili bir hani beynimizde bir yer açacağız tabiri caizse veya bir görsellikle birleştirme gibi bir şey
olabilir. Bir de şu var, yani biz unutmadığımız şeyler bir önem verdiğimiz iki normalden farklılaştırdığımız şeyler. Yani örneğin biz bunu çok kullanıyoruz, işte edebi hafıza kitabımızda da zaten dinleyicilerimiz okuyunca görürler, absürt, saçma. Yani bir şeyi siz ne kadar gerçekte göremeyeceğiniz hale getirirseniz o kadar akılda kalıcı oluyor. Örneğin biz işte ne dedik? Orhan Seyfi Orhan hikayesini evet. Anlatırken dedik işte peri kız ve çoban işte konuşamıyorlar. Gönülden sesler çıkartıyorlar. Oradan pat diye bir kervan geçiyor. Sen diyor yanlış görmüşsündür o beyaz bir kuşu diyor. Şimdi ne var burada? Bir çizgi film senaryosu gibi gerçekte göremeyeceğimiz absürt şeyler var. İşte biz bunları hatırlıyoruz. Yani rutin, sıradan olan şeyleri biz unutuyoruz. Ama ne kadar farklılaştırırsak o kadar hatırlıyoruz. Bir örnek vereyim. Mesela sizin hayatınızda çok sizi üzen veyahut da mutlu eden bir olay olmuştur. Yani örneğin atıyorum bir yakınınızın cenazesi olmuştur. Ve siz onu kolay kolay unutamazsınız değil mi? Ama atıyorum 15 Temmuz ne 2014'te yaptınız? Akşam yemeğini hatırlar mısınız? Ne yediğinizi?
Evet, hatırlamam.
Bir eğitim programında aynı böyle bir soru sordum.
Hatırlayamadım.
Abimizin birisi dedi ki hatırlıyorum dedi. Ben şaşırdım şimdi. Allah Allah, hiç pek beklemediğim bir cevap. Dedim hayırdır? Dedi ki vallahi dedi bizim evde her akşam dedi pilav oluyor. Ben kesin pilav yedim. Ben dedi kesin pilav kesin yedim pilav dedi. Evet.
Veya o gün önemli bir şey değil mi? Olağanın dışında bir şey oldu.
Oraya geldim. Yani şimdi her akşam yemek yiyoruz ve artık bu bizim için bir rutin olduğu için biz bunu unutuyoruz. 15 Temmuz'da yediğimizde unutuyoruz. İşte 8 Şubat'ta yediğimizde unutuyoruz. Ama işte o cenazeyi unutmuyoruz. Neden? Çünkü normalden farklı. Biz o gün çok üzüldük. Biz evet. O gün çok üzüldük ve o bizim aklımıza kazındı. Öyle bir yol oluştu ki bir kere de bütün kayaları da aştı, çalıları da kesti. İşte siz unutmak istemediğiniz şeyleri ne yapıyorsunuz? Gerçekten farklı, saçma, absürt düşündüğünüz zaman hemen tak onu hatırlayabiliyorsunuz. Mesela bunu çok kısaca nerede kullanabiliriz? Mesela alışveriş listesi. Eşiniz ya da işte anneniz sizi markete gönderiyor. Ve siz orada bir alışveriş listesi var. Hemen onu nasıl teknik uygulayabilirsiniz? Bir yere yazmadan aklınızda tutabilirsiniz. Örneğin biri ne diyelim domates verdi. bir domates alacaksın dedi. İki dedi maydanoz alacaksın. Üç işte peynir alacaksın. Dört yoğurt alacaksın. Dört taneyle hemen bir kısa örnek verelim. Ne oluyor şimdi? Domates, peynir, yoğurt ve ne vardı? Domates, peynir, yoğurt ve maydanoz. Maydanoz vardı. Şimdi bu dördüyle ilgili sanki çizgi film gibi ufak bir hikaye yapıyorsunuz hemen. Şöyle.
Ha, kendileri
tabii. Üretebilirler. Tabii tabii hemen anında. Ne yapıyor sadece? Nesnelere insani özellikler katıyorsunuz. Hemen bir hikaye yapıyorum. Domates bir gün yolda yürürken maydanozla karşılaşıyor. Maydanoz yapraklarını dikmiş havaya, jöle mi sürmüş ne yapmış artık tam bilmiyorum. Dikmiş havaya artist yürürken domatese çarpıyor. Vay sen nasıl bana çarparsın edersin derken bunlar başlıyor kavga etmeye. Bunlar kavga ediyor ama bunları durdurmak için hemen güvenlik güçleri yoğurtlar geliyor. Bunların üstüne birkaç damla yoğurt damlattıktan sonra hemen ayrılıp kenarlara geçiyorlar. Diyorlar ki ya tamam bu yoğurt ziyanı olmasın. Kavgayı bırakıyorlar. Bu sefer o yoğurdu peynire dönüştürüyorlar. Peynir yapmaya başlıyorlar.
Çok güzel. Eve giderken bunları alıyorum gidiyorum.
Evet. Şimdi gittiğiniz zaman markete ya ben ne alacaktım demiyorsunuz. Ya ben bir hikaye kurmuştum. Neydi hikaye? Domates yolda gidiyordu. O yolda giderken işte maydanozla karşılaştı. Kavgaya tutuştular. Yoğurt döktüler üstüne. Yoğurdu da peynire dönüştürdüler. Bitti. Domates, sonra maydanoz, ondan sonra yoğurt ve peynir. Dört tane.
Eyvallah. Bunlar.
Evet, bunun gibi kısa bir örnek vermiş olduk.
Sen onu anlatırken aklıma bir şey geldi. Bu eski karakter, Polat Alemdar karakteri mesela gördüğü ismi unutmuyor yani.
Evet.
Ne yapıyor da unutmuyor.
Şöyle, bizim isimler yüzler tekniğimiz. Evet. Zaten şeyde bu bizim tekniklerimiz çok kullanılır. İşte istihbaratta, CIA'de olsun, işte MIT'te olsun bunlar çok...
Çünkü gizli bilgiler ezberleniyor sadece.
Temel eğitimlerdir. Özellikle fotoğrafik hafıza. Yani gördüğü an orayı tarayıcı, scanner gibi tarıyor ve bitiyor. Hemen attı hafızaya gitti.
Eyvallah. Hasbihal programının sonuna geldik. Son olarak sosyal medya hesaplarımızı tekrar hatırlatalım.
Evet.
Hem senin hem de Hasbihal'in.
Buyurun.
Hasbihal Erkam'dan Hasbihal programı takip edebilirsiniz. Oradan soru görüşlerinizi bekliyoruz.
Yine benim için de gerek buradan sonra sorusu olan dinleyicilerimiz için de yine hani eğitimle ilgili herhangi bir bilgi almak isteyenler de başta da söylediğimiz gibi Facebook, Twitter ve Instagram'dan Karahan Yemre, Yunus'un Y'si Yemre, Karahan Yemre olarak bizleri takip edip ulaşabilirler.
Ya da hepsinde aynı isim.
Tabii hepsinde aynı Karahan Yemre. İşte Facebook/Karahan Yemre, Twitter, Instagram'da hepsinde yine yunusemrekarahan.com'dan da ulaşabilirler.
Evet Yunus Emre Hocam çok kıymetli güzel program oldu.
Evet benim için de öyle.
Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
İnşallah bir daha bekleriz. Yeni kitabınız çıktığı
i̇nşallah,
zaman tekrar
inşallah.
Dinleyicilerimize buluşmuş
oluruz.
Sizlerle
beraber olmayı biz de çok arzu ederiz.
Evet kıymetli dinleyicilerimiz bir hasbihal programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.